بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem mümin ve Müslüman hanımefendiler, Allah-u Teala her vesileyle, her bir sebeple, vesileyle, vasıtayla çalışmalarımızda, davranışlarımızda, gayretlerimizde, faaliyetlerimizde, arzu ve eylemlerimizin her çeşidinde bizleri, cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın inşallah. Zira Müslüman olarak bu hususu muhafaza etmek oldukça güçtür. Allah'ın rızasını devamlı olarak o rızayı ilahiyi kaybetmemek, kaçırmamak, şaşırmamak, aşırmamak, o çizgiyi sapmamak, saptırmamak son derece zor bir hadisedir. İnsanların tesirinde kalmak, çevrenin tesirinde, televizyonun tesirinde, nefsimizin, arzumuzun, keyfimizin, zevkimizin, çevremizin, ahbabımızın, etrafımızın, yakınlarımızın, arkadaşlarımızın tesirinde kalmaya mahkum bir yapımız olduğu için, insan olduğumuz için, beşer olduğumuz için, şaşırabileceğimiz için, hata edebileceğimiz için, yanlış yapabileceğimiz için Allah'ın rızası çizgisini sabit tutabilmek, sapmamak, kaymamak, kaçmamak, ayrılmamak çok çetin bir noktadır. Çetin bir noktadır. Buna muvaffak olmak için Rabbimize devamlı dua etmemiz lazım. Bakınız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün sahabe-i kirama hitaben buyurdular ki Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Bu 114 sureden bir tanesinin de adı Sure-i Hud, Hud suresi buyurdular. İşte bu sure, yani Hud suresi beni ihtiyarlattı buyuruyor. Beni ihtiyarlattı, belimi büktü, saçlarımı ağarttı, beni ihtiyarlattı buyuruyor Sure-i Hud. Ne var bu Sure-i Hud'da ya Resulallah diye sordular. Buyurdu ki şu ayet-i kerimedir benim belini büken, şu ayet-i kerimedir beni ihtiyarlatan. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Ey Resulüm, ey Muhammed Mustafa'm, ey Nebi-i Zişan, sana nasıl emredilmişse, sana emredildiği şekilde, hangi şey sana vahyedilmiş, emredilmiş, gaye nedir, mana nedir, maksat nedir, amaç nedir, neyse sakın ondan ayrılma, festakim, yani müstakim ol, dosdoğru ol, o kaçırılmaması gereken noktaya dikkat et, çizgiye dikkat et, şaşmamaya dikkat et manasına gelen ayet-i kerime benim belimi büktü, iki büktüm oldum buyuruyor. zor bir olaydır. Onun için Rabbimize çok sığınmamız ve etrafın tesirinden dünyanın, eşyanın, maddenin çekim kuvvetinden kendimizi korumamız lazım. Zaten istesek de istemesek de ömrümüz nihayete erdiği zaman, ecel geldiği zaman hayatımızın bize tanınan mühleti, müddeti bittiği zaman istesek de istemesek de bu alemden, bu eşyadan, bu mekandan, bu meskenden, tezgahımızdan, konutlarımızdan, evlerimizden, köşklerimizden, villalarımızdan, yalılarımızdan, salonlarımızdan, koltuklarımızdan, divanlarımızdan, o süslü, boyalı, cilalı odunlarımızdan zaten istesek istemesek de ecel geldiği zaman çekilip gideceğiz. Esas çekim kanunu ölümdür. Ölüm öyle bir çekim kanunudur ki ona çekilmeyen, ben çekilmem, ben gitmem, ben çekilmem diyen hiçbir fani şimdiye kadar zuhur etmemiştir. Ama esas olan irademizle, huzurumuzla, aklımızla, izanımızla, idrakimizle, şuurumuzla, seçimimizle Allah'ın huzurunu tanımak. Onun işte bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hakk'ın bize ihtiyacı olmadığı halde Allah'ın haşa insanlar gibi ihtiyacı yok. Biz mesela insanlar muhtacız. İnsan insana muhtaç, insan eşyaya, insan havaya, insan suya, insan ışığa, insan varlığa muhtaç. Ama Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Ne insana, ne eşyaya, ne maddeye Allah muhtaç değil. Muhtaç olmadığı halde, gerekmediği halde neden Cenab-ı Hak günde 5 defa bizi huzuruna çağırıyor? Bizi huzuruna çağırmasının sebebini, hikmetini anlamamız lazım. Güneş doğmadan, dünya aydınlanmadan, eşya aydınlığa kavuşmadan, karanlıklar aydınlığa çıkmadan, tek kelimeyle güneş doğmadan evvel yataklarımızdan kalkmayı, yorganı sırtımızdan atarak, o sıcak yataktan kalkarak, seccadeyi sererek, mümkünse yakındaki bir camiye giderek, güneşten evvel, güneşin doğup da etrafı aydınlatmasından evvel, bizi huzuruna çağırması, sonra öğlen vaktinde, sonra ikindide, sonra akşamda, sonra gecenin içinde yatsı vaktinde, günde 5 defa bizi huzuruna çağırması hiç şüphe yoktur ki çok anlamlıdır, çok manalıdır. Bizi Cenab-ı Hak alıştırıyor. Neye alıştırıyor? Dünyadan ayrılmaya, eşyadan ayrılmaya, mekandan ayrılmaya, meskenden ayrılmaya, arzularımızdan, heveslerimizden ayrılmaya bizi alıştırmak için günde 5 defa bizi huzuruna getiriyor, götürüyor, getiriyor, götürüyor. Bu bir eğitimdir, bu bir alıştırmadır, bu bir antrenmandır, bu bir çalışmadır. Bizi bir gün dünyadan ayrılacağımız olan idrake hazırlıyor. O gün ebedi ayrılışa şimdi bizi irademizle alıştırıyor. Eşyanın, maddenin, varlıkların, mahlukların cazibeli, çekici, parlak, cilalı varlıkların çekiminden, cazibesinden bizi ayıra ayıra ayıra günde 5 defa huzuruna getirip götüre götüre bizi alıştırıyor. Ey insanlar, siz dünyada devamlı kalacak değilsiniz. Oturduğunuz evlerde devamlı oturacak değilsiniz. Emanettir buralar size. Bir gün alınacaksınız, bir gün götürüleceksiniz. İyisini şimdiden alışın, ağrınıza gitmeyin. Yavaş yavaş bu olaya hazırlanın, temkinli olun, tedarikli olun. eninde sonunda benim huzuruma geleceksiniz, iyisiniz şimdi iradenizle gelin diye günde 5 defa bizi imtihana sokup çıkarıyor, sokup çıkarıyor. Yoksa ne diye bizi huzuruna çağırsın günde 5 defa? Bu bir imtihandır. İmtihanı kazanmalıyız. Bu fani hayatımız çok fazla değil, çok uzun bir zamana sahip değiliz. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, benim ümmetlerimin yaş ortalaması 60'tır diyor. Fazla bir zamanımız yok. 60 yaş fazla bir yaş sayılmaz. Çünkü bu 60 yaşın 60 senenin 15 senesi çocukluk çağına mahsus bir zamandır. Çocukluk. Allah-u Teala erginlik çağına kadar biliyorsunuz çocukları sorumlu tutmuyor. Erginlik çağı. Bazı memleketlerde değişiyor bunun zamanı. Sıcak memleketlerde kadınlar 9 yaşında, erkekler 12 yaşında erginlik çağına ulaşabiliyor. Bazı soğuk iklimlerde, bölgelerde, dünyanın soğuk bölgelerinde bu daha da gecikebiliyor. En son 15 yaşını ikmal ettikten sonra Allah bu kişiyi, ister kadın olsun, ister erkek olsun, 15 yaşını tamamladı mı resmen büluğa ermiş kabul ediyor ve onu sorumlu tutmaya başlıyor. 15 yaş kesindir. 15 yaşını tamamladıktan sonra kadınlık halleri görmese bile, ay hali olmasa, adet görmese bile 15 yaşını tamamladı mı otomatik sorumlu, ibadetlerle yükümlü oluyor. Erkekler de 15 yaşını tamamladı mı, erkeklik hali olmasa, görmeseler bile 15 yaşlarını ikmal etmeleri onların buluğa erdiği kesin ifade ediyor. 60 yaşın içinden 15 yaş dediğiniz çocukluk çağını, çocukluk yaşını da çıkartırsanız geriye 45 seneniz kalıyor. Fazla bir zaman değil, fazla bir sermaye değil. O 45 yaşında kesinlikle yapılan araştırmalara göre uykuda, istirahatta, uyuklamada, uyku esnasında, uyuklama esnasında ve bir de istirahat halinde geçirdiğiniz saatleri topluyoruz. 45 yaşın 25'i uykuda ve istirahatta geçiyor. Geriye 20 sene kalıyor. 20 senelik zamanın var. Faaliyet ettiğin, hareket ettiğin, gidip geldiğin 20 yılın var. Bu 20 senenin de yemek esnasında, banyoda, temizlik esnasında, af buyurun tuvalet esnasında harcadığımız saatleri topluyoruz. 5 sene de o tutuyor. 20'den 5 ile çıkartırsanız 15 sene kalıyor. 15 yıllık bir ömür sermayemiz var dünyada. Çok zamanımız yok. Onu iyi değerlendirmemiz lazım. Onu çok iyi kıymetlendirmemiz lazım. Allah'ın rızasını ve rahmetini kazanmak için fazla bir zamanımız yok. Çok az bir zamanımız var, sermayemiz var. Onu da esaslı, prensipli, hesaplı, kitaplı, planlı bir şekilde kullanmamız lazım. Yoksa bu alemden ebedi aleme göçüp giderken, hazırlıksız gidersek, ibadetsiz gidersek, tedarişsiz gidersek, vallahi pişman oluruz, hüsran içinde kalırız, ziyan içinde kalırız, zindan içinde kalırız, sonunda hiçbir mazeret de kabul edilmemiş. Böylece bu girişi yaptıktan sonra bugün üzerinde durmak istediğim konu, önceden düşündüğüm Müslüman hanım kardeşlerime anlatayım, arz edeyim dediğim mevzu vardı. O da İslam'da aile hayatının önemi konusuydu. İslam'da aile hayatının önemi çok önemli. Bu günlerde hele, bu asırda, bu devirde, bu çağda aile hayatı, evlilik hayatı konusu çok önem arz ediyor. Avrupa'nın, Hristiyan dünyanın, Hristiyan Avrupa'nın şu anda yokluğunu çektiği, kahrolduğu ve artık pişmanlık duymanın fazla fayda getirmediği ve uğradığı o korkunç akıbetin aile faciasının çeşitli yönlerini anlatmak suretiyle İslam'da, dinimizde, kitabımızda, Kur'an'ımızda aile hayatına verilen önemi anlatmak istiyordum. Ama zamanımız yeterli olmuyor. Öğlende de erkeklere vaazım vardı bu İmet Sanayi sitesinde. Mübarek kardeşlerim, ezan-ı Muhammediye 10 dakika kala geliyorlar. 10 dakikada ben ne anlatacağım? Kürsüye çıkıp bilmece çözecek halimiz yok. Bir konuyu alacaksınız, geniş bir şekilde onu açıklayacaksınız. Geniş açıklamak için geniş zaman lazım. Ezana 10 dakika kala çıkmış gelmiş, ezan da okundu mu devamlı saatine bakıyor, aman namaz gecikmesin, işimiz var, atölyemiz var, müşterimiz var, çekimiz var, senedimiz var, hesabımız var diye ezandan sonra konuşmak ve vaaz-ı nasihatı devam ettirmek mümkün olmuyor. Bugün biraz kızdım erkeklere, ezan okunduktan sonra işte 10 ile 15 dakika kadar ezandan sonra sohbeti devam ettirdim. Arkadan birisi kalktı, olur mu canım dedi, ezan okunalı dedi, yarım saat oluyor, böyle vaaz olmaz dedi, işimiz gücümüz var, tek vaazı dedi. Ondan sonra cemaat kızdı, bağırdı, baktım kavga, gürültü büyüyece teskil ettim. Adam ayakkabısını aldı, caminin içine bağıra bağıra camiyi terk etti gitti. Zaman yetmiyor. Zaman da olmayınca meselemizi, mevzumuzu, davamızı rahat bir şekilde anlatamıyoruz. Ve galiba bu ızdırapla da ömrümüz geçti geçiyor. Cenab-ı Hak millete, memlekete, Müslümanlara eşyadan ve maddeden biraz daha fazla ayrılıp huzur-u ilahiye bağlanmanın şuurunu Rabbim ziyade eylesin. Bu şuur meselesi. Şuur meselesi. Evet, bu konuya biraz temas edeyim, vaktiniz kafi gelmese bile giriş yapayım. İslam'da aile hayatının önemi hususunda bir giriş, bir mukaddime, bir ön konuşma halinde sohbeti başlatayım. Allah nasip ve müyesser ederse önümüzdeki perşembe konuyu bütün yönleriyle daha geniş ele almak için fırsat bulmuş olalım. Kardeşler, Müslüman hanımlar, Kur'an'da dersin başında okuduğum ayet-i kerimede ya eyyühen nas inna halaknâküm min zekeri ve insa, yani sizi bir kadınla bir erkekten yarattık buyurması zaten meseleyi hemen açıklığa kavuşturuyor. Demek ki kadınla erkeğin mevcudiyeti, varlıkları hedef itibariyle aileyi hedef alıyor. Aileyi, yani kadın tek başına bir mana ifade etmediği gibi erkek de tek başına bir mana ifade etmiyor. Ancak kadınla erkek Allah'ın emrine ve hükmüne göre bir araya gelirler, izdivac ederler, nikah altına girerlerse işte ailenin temeli atılmış oluyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Kur'an'da nikah kelimesi var. Kur'an-ı Kerim evlenme konusunu nikah kelimesiyle ifade buyuruyor. Fenkihû mâ tâbe leküm minen nisa. Kadınlarla evlenin, nikahlanın ifadesini kullanıyor. Bilmiyorum demin dediğim gibi dikkat ettiniz mi? Bizim Türkçemizde ecdadımız diyelim, dedelerimiz, atalarımız, büyüklerimiz bu nikah kelimesini çok güzel bir kelimeyle Türkçe'ye tercüme etmişler. Türkçeleştirmişler yani, çok tatlı bir kelimeyle. Nedir o? Nikahlanın, Kur'an-ı Kerim'de nikahlanın diyor, bizim ecdadımız, atalarımız bunu şöyle manalandırmışlar. Evlenin, nikahlanın kelimesini evlenin kelimesiyle karşılaştırmışlar. Evlenmek. Evlenmek kelimesine dikkatle bakarsanız, kelimenin kökünde bir hecelik bir kelime var. Evlenmek kelimesinin kökü nedir diye sorsam, cevabınız ev olması lazım. Ev, bakın evlenmek. Evlenmek kelimesinin kökünde ne var? Ev var. Ev olmadan evlenmek olmaz. Evlenmek. Yani kelimeyi bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz, evlenmek, üç hece. O üç hecenin sonundaki iki heceyi atıyorsunuz, geriye ne kalıyor? Ev kalıyor. Evlenmek. Lenmek hecelerini atın, ev kalıyor. Ama ne kadar güzel bir mana. Demek ki nikahlanmaktan gaye bir eve sahip olup, evin içinde bir anne, bir baba ve onun çocukları tasavvur edilmiş, sokağın dışında, meydanın dışında mahrem, korunmuş, kapısı bulunan, penceresi bulunan, içinde odaları bulunan, kimsenin hariçten tecavüz edemeyeceği, dışarıdan kimsenin saldıramayacağı, mazbut, muhafaza edilmiş bir ev nazar itibara geliyor. Evlenmek dediğiniz zaman işte bu ortaya çıkıyor. Demek ki İslam dininiz diyelim, evlenmeyi, nikahlanmayı bir evin içinde, bir evin mahremiyeti içinde tasavvur etmiştir. Kadını da erkeği de bir evin içinde mülahaza etmiş, evin içinde düşünmüş. Ev olmadan görüyorsunuz ki aile olmuyor. Nerede bir aile varsa orada bir ev var. Nerede bir ev varsa orada bir aile var. Evin dışında, yani sokakta, çarşıda, pazarda, meydanda, panayırda aile hayatı olmaz. Aile hayatı nerede olur? Evde olur. Bundan dolayıdır ki evlenme kelimesi, ev kelimesiyle çok yakın bir mana ifade ediyor. Ama dikkat ederseniz, Batı dediğimiz, Avrupa dediğimiz, Hristiyan Avrupa, bu anlayışın, bu hikmetin, bu hakikatin dışında bir medeniyet geliştirmiş. Onlarda kadın mümkün mertebe dışarıda olacak. Pazarda, fabrikada, eğlence yerlerinde, erkeklerin arasında, karma karışık bir hayatın içinde kadını tasavvur etmişler. Kadınla erkek festivallerde, faşiklerde, toplantılarda, törenlerde, çalışma esnasında, her türlü münasebetlerle kadınlarla erkekler karışıp, ama dışarıda, evin dışında, herkesin gözü önünde, yabancı kabul etmeden, namahrem kabul etmeden, ayıp kabul etmeden, günah kabul etmeden, hudut kabul etmeden, haram kabul etmeden, kadın erkek karışık bir hayat tasavvur etmiştir Hristiyanlar. Onlar da İslam'daki gibi ev tabiri, evlenmek tabiri, evin içinde olmak, evin içinde ahlaka, terbiyeye, iffete, namusa, İslami hayata hazırlanmış bir ev idraki ve hesabı yok onlarda. Onlar kadını devamlı sokağa çekiyorlar, eğlenceye çekiyorlar, zevk-ü sefaya çekiyorlar. Onlar kadını evin içinde değil de dışarıda olmasını, sokakta olmasını, çarşıda olmasını, meydanda olmasını, parklarda, panayırlarda olmasını, her istedikleri zaman kadını bulmayı, bulabilmeyi arzu maksadıyla kadını devamlı evinde dışarıya çekmişlerdi. Hristiyan Avrupa'nın anlayışında kadın eğlencenin, zevk-ü sefanın, nefsin arzusunun, şehveti icra etmenin bir aleti gibi tasavvur edilmiştir. İslam'da ise kadın, evinin içinde anne olarak çocuklarının annesi, kocasının eşi, evinde müstesna bir varlık olarak telakki etmiş, evin dışında kadını tasavvur etmemiştir. Onun için nikahlanmanın Türkçesi evlenmek diye tabir ediliyor. Evin dışında, evin haricinde, evin dış aleminde kadını mahremiyetiyle bulmak, iffetiyle bulmak, edebiyle bulmak oldukça güç olacağı için kadını mutlaka evinde, evinin mahreminde, evinin iffetinde, evinin içinde, evinin havasında kadını devamlı tasavvur etmiştir. Sokakta kadın mutlaka bir takım gözlerin, bir takım arzuların, bir takım hain bakışların, bir takım eşkıyanın, kötü duygulu, kötü düşünceli insanların izinde, takibinde, göz hapsinde olabileceği için sokaktan çok kadını anne sıfatıyla evinde tasavvur etmiş bulunuyor. Aile hayatı, toplum hayatının temelini teşkil ediyor. Doğan çocukların annesi, babası iffetiyle, temizliğiyle, saffetiyle arı ve duru bir mana ifade edecek. Kadınlarla erkeklerin mahremiyetini kaldırdığınız zaman, mahrem namahrem sınırlarını kaldırdığınız zaman, kadını erkeği karma karışık bir hale getirdiğiniz zaman, arada bir sınır, bir hudut koymadığınız zaman, neslin sıhhati, doğan çocukların iffeti, sıhhati, nesebi tehlikeye giriyor. Şu anda resmi araştırmalara, resmi dediğiniz devletçe yapılan araştırmalara göre, Allah'a yemin ile ifade ediyorum, resmi vesikaya göre söylüyorum, Avrupa'da, Avrupa deyince malum bir sürü devletler var. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Danimarka, İsveç, Norveç vesaire. Bütün bu Avrupa ülkelerinde dünyaya gelen her çocuğun, üç çocuğun bir tanesinin babası belli değil. Yani Avrupa'da şu anda üç tane çocuk dünyaya geldiyse o üç çocuğun birisi babası bilinmiyor. Yani üçte bir durumuna gelmiş. Veled-i zina dediğimiz, babası belli olmayan, o çocuğu doğuran kadın nikah altında değil, her çeşit erkeklerle temas edebilmiş, bir araya gelebilmiş, düşüp kalkmış, kimlerle beraber olduğu belli değil, doğurduğu çocuğun babası belli değil, her doğan üç çocuğun birisi veled-i zina. Avrupa'da. Böyle hayat olur mu? Böyle aile hayatı olur mu? Nesebin, neslin, zürriyetin sıhhati, anne ile babanın evine sadık olmaları, namahremden korunmaları, haramdan sakınmaları, yabancılarla beraber olmamaları gibi Allah'ın koyduğu bir hayli esaslara riayetle mümkün olabiliyor. Bunun başka şekli yok. Ve maalesef bundan dolayıdır ki Avrupa'da, Hristiyan Avrupa'da, Hristiyan Amerika'da kadın hiçbir zaman kültürlerinde, medeniyetlerinde, ressamlarında, yazarlarında, çizerlerinde, edebiyat eserlerinde okuyoruz, bakıyoruz, katiyen kadından gaye annedir, anne olmak şuuru mevcut değil. İslam'da, Allah'ın dininde kadın daima anne olarak mütalaa edilmiştir. Kadının hedefi, kadının gayesi, kadının amacı anne olmaktır. Anne olmaktır. Her Müslüman kadının arzusu, heyecanı, hevesi, hedefi anne olmaktır. Anne olmak istemeyen kadının İslam'da hiçbir kıymeti yoktur. Ama anne olmak ister de Cenab-ı Hak kimine çocuk verir, kimine vermez. Kısır olur, doğum yapamaz. Bir takım hastalıklar olur, eksikler olur, sıkıntılar olur. Onlar istisnai hallerdir. Çocuk yapamıyor diye fıtraten, yaratılıştan, bedenen, sağlık açısından, vücut yapısından dolayı çocuğu olmayan kadınlar asla kınanamaz, ayıplanamaz, kusur bulunamaz. Allah vermediyse vermedi, kimse bir şey diyemez. Ama asıl temelde, esasta dinimizde bir kadının asıl hedefi, asıl gayesi, niye? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurmamışlar mı mübarek hadislerinde? Siz de biliyorsunuz. El cennetü tahte ekdamil ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Cennet, cennet. Şakası yok bu işin. Cennet annelerin, dikkat diyorum, kadınların demiyor. Cennet kadınların ayakları altındadır demiyor. Acaba bu kelime dikkatimizi çekmiyor mu? Kadınların ayakları altındadır demiyor. Annelerin ayakları altındadır. Bak anne olmak başka şey, kadın olmak başka şey. Anne olacaksın. Avrupa'da şimdi kadınların kaçta kaçı anne, anne. Avrupa'da anne yok. Analık sıfatına, anne olmanın şerefine, anne olmanın manevi huzuruna kavuşmuş kadın Avrupa'da o kadar az, o kadar az ki ifade edemezsin. Anne, ayrı bir hadise. Hani mesela Efendimizin bu mübarek müjdesine, cennet annelerin ayakları altındadır hadis-i şerifinde ifade buyurulan, anlatılmak istenen cennete veya o makama, o dereceye, o hedefe ulaşmak için Müslüman kadınlar anne olmak için yarışmışlardır. Aman ben de anne olayım. Ben de anne olmanın şerefine erişeyim. Ben de anne olmanın makamına yükseleyim. Çünkü Cenab-ı Peygamber anneleri cennetin de üstüne çıkarmış. Bakın cennet annelerin ayakları altındadır deyince cennet aşağıda kalıyor, anne yukarıda kalıyor. Bu kadar yüksek bir makam vermiş. Bunu Hristiyanlarda bulamazsınız, Yahudilerde bulamazsınız, başka milletlerde bulamazsınız, başka kitaplarda bulamazsınız. Anneyi bu kadar yükselten başka bir kitap, başka peygamber bulamazsınız. Ama bütün bu dereceler evin içinde, bakın evlenmek tabirini aklımızdan çıkarmayalım, evin içinde olacak. Evin mahremiyetinde olacak. Sokakta kadın, çarşıda kadın, efendim festivalde erkeklerin arasında mahrem namahrem tanımamış, açılmış, saçılmış, boyalanmış, silahlanmış, açık saçık kadınların anne olması ihtimali fevkalade zararlıdır. Annenin üzerinde Rabbimiz adeta hassasiyet gösteriyor. Annenin üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hassasiyet gösteriyor. Kadınların hedefi anne olmaktır diyor. Kadınların gayesi anne olmaktır. Çocuğa sahip olmak, çocuğu terbiye etmek, çocuğu ıslah etmek, cemiyete, topluma, millete insan yetiştirmek, insan hazırlamak, insanı edepli bir şekilde ortaya koymak. Bu hususu böylece arz ettikten sonra insanlık tarihine kısa bir baktığımız zaman göreceksiniz ki insanlık tarihi hepiniz biliyorsunuz Hazreti Adem ile başlıyor. Müslümanların itikadına, Müslümanların inancına göre yeryüzünde ilk insan Hazreti Adem olmuştur. Âmennâ ve saddaknâ. Bütün Müslümanlar böyle inanıyor. Ama acaba düşündünüz mü bu hususu, bu noktayı zihnimizde, beynimizde, aklımızda, fikrimizde düşündük mü? Hazreti Adem'i ilk insan olarak Cenab-ı Hak yaratmış ama, amması var. Hemen arkasından Hazreti Adem'e Hazreti Havva namında bir eş yaratmış, eş. Çünkü yalnız olmak, yalnız kalmak, yalnız yaşamak, yalnız bulunmak sadece ve sadece Hazreti Allah'a mahsustur. Yalnızlık Allahu Azimüşşan'a, eşsizlik Allahu Azimüşşan'a mahsustur. Hazreti Adem'i yaratır yaratmaz hemen onun vücudundan, onun bünyesinden, onun yapısından, onun çatısından Hazreti Havva namında zevcesini, yani nikahlısını, eşini beraber hemen yaratmış. Adem ile Havva böylece aile olmuş. Allah bu ikisinin nikahını kıymış, nikahlarını kıymış. Yeryüzünde demek ki aile hayatı ne zaman başlıyor diye sorulsa, aile hayatı Adem ile Havva ile başlamış. Yeryüzünde insanlar başıboş kalmamış. Kadınlar kendi kafasına göre, erkekler kendi sevdasına göre değil. Adem'in peşinden Havva'yı ve ikisini birbirine Cenab-ı Hak evlendirmiş, izdivac etmiş, birleştirmiş ve yeryüzünde ilk ailenin temeli Adem ile Havva ile beraber atılmış. Bakın demek ki insanlık tarihi adeta aile hayatıyla başlıyor. Aile olmadan insan hayatı olmaz. Sokakta rastgele, efendim, düzensiz, disiplinsiz, nizamsız ve bir nikah olmadan, düzen olmadan, sorumlu olmadan, işin bir mekanı, bir menzili, makamı olmadan aile hayatı düşünmek mümkün değil. Anne ile baba, kadınla erkek bir araya gelecek ve bu bir araya gelmiş olmanın semeresi, meyvesi, neticesi çocuk hasıl olacak ve çocuk olunca anne, kadının adı anne olacak, erkeğin adı da baba olacak. Çocuk dünyaya gelir gelmez farkındaysanız kadının kimliği değişiyor. Çocuk dünyaya gelir gelmez erkeğin kimliği değişiyor. Erkek baba sıfatını alıyor, kadın anne sıfatını alıyor. Eğer çocuk olmasaydı, kadın kadın olarak kalacak, erkek erkek olarak kalacaktı. Makamları yükselmeyecekti, dereceleri yükselmeyecekti, puanları yükselmeyecekti. Ama çocuk olunca, bakın Allah'ın keremine, bakın Allah'ın verdiği değere, bakın Allah'ın yükselttiği makama ki, çocuk doğuran kadın, kadının kimliği değişiyor, anne oluyor, erkeğin kimliği değişiyor, baba oluyor. Ve ikisi birden anne ile baba sıfatını alıyorlar ve Allah katında dereceleri birdenbire çok yüksek bir noktaya ulaşıyor. İslam hukukunda kul hakları diye bir şey var biliyorsunuz. Haklar bahsi var, hak ve hukuk meselesi var. İslam dininde bir Müslüman için anne ile babanın hukuku, bakınız öyle bir noktaya yükseliyor ki, Allah ve Resulünden sonra yeryüzünde en büyük hak anne ile babaya veriliyor. Yani sıraya koyacak olursak, bir Müslüman için dünyada evvela birinci sırada Allah'ın hakları,
İkinci sırada Hazreti Peygamber'in hakları. Allah'tan sonra peygamber geliyor. Niye? Devamlı olarak kelime-i tevhidde bunu ifade ediyoruz. Hep beraber bir kelime-i şehadet okuyalım, göreceksiniz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bakın, birinci kelimede eşhedü en la ilahe illallah dedik. İkinci kelimede ve eşhedü enne Muhammeden abdühü. Bakın, evvela Allah, sonra Muhammed. Kelime-i şehadet de var. La ilahe illallah diyorsun, arkasından Muhammedun Resulullah. Önce Allah, hemen arkasından Muhammed Resulullah, işte hemen arkasından da anne ile baba. Demek ki anne olduktan, baba olduktan sonra hak ve hukuk bakımından Allah ve Resulünün yanı başında yerini alıyor anne ile babalar. Şu dereceye bak. Şu üstünlüğe, şu yüksekliğe, şu yüceliğe bakın Allah aşkına. Hangi dinde, hangi görüşte, hangi mezhepte anne ile babaya bu kadar önem verildiği görülmüştür. Nerede bulabilirsiniz? Allah'ın, Resulünün, hemen Allah ve Resulünün yanı başında anne ile baba hakları geliyor, hukuku geliyor. Anne ile babanın ehemmiyeti, ciddiyeti, önemi bu kadar İslam'da yükseltilmiş oluyor, yüceltilmiş oluyor, büyük bir mana ifade etmiş oluyor. Annesiyle babasının rızasını almayan bir Müslüman çocuğun cennete giremeyeceği açık ifade edilmiş. 50 defa Beytullah'a gitse, 50 defa hacı olsa dahi, eğer bu kişiden 50 defa hacca gitmiş bu Müslümandan, bu insandan anne ile babası razı değilse, bu kişinin cennete gitmesi mümkün değildir deniyor. Bu kadar İslam'da anne ile babanın önemi vurgulanmış, ehemmiyeti anlatılmış. Onları kırmamanın, onları darıltmamanın, onları üzmemenin, onları asla sıkıntıya sokmamanın tedbiri alınmış. Demek ki İslam'da aile hukuku, aile hayatı anne ile babayı ortaya koyuyor. Tabii çocuklar da oradan devam edecek. Avrupa'da bu yoktur. Şu anda Avrupa'da aile hayatı yok. Olsa bile, hasbelkader bir kadınla bir erkek evlenmiş olsa bile, o kadının çocuk doğurmaması sebebiyle, Avrupalı kadınlar çocuk doğurmak istemiyorlar. Çocuk doğurmadığı için, çocuk dünyaya getirmediği için o ailede anne ile baba olmuyor. Erkek kadın var ama anne ile baba yok. Çocuk yok çünkü. O çocuğun yerine şu anda bilhassa Avrupa'da vesaire Batı ülkelerinde o çocukların yerine bir hayvan ikame edilmiş. Her evde o hayvan var. Her kadının elinde hayvan, kucağında hayvan. Bu hayvan da hepiniz biliyorsunuz, köpek dediğimiz hayvan. Avrupa'da bakıyorsunuz bir apartman dairesi, bir konut, bir mesken. İçeriye giriyorsunuz, bir kadın oturuyor, bir erkek oturuyor, bir de köpek oturuyor. İşte onlar da aile bu. Bir kadın, bir erkek, bir köpek. Böyle aile olur mu ya? Buna aile denir mi? Hani köpeğe aile fertlerinden birisi olarak ifade edilir mi? Köpek hayvandır. Ne kadar yükselişi yükselsin insan olamaz, aile ferdi olamaz, çocuk gibi olamaz, insan gibi olamaz. Köpeği adeta orada insandan daha üstün bir noktaya getirmişler. Kucaklarında taşıyorlar, yataklarında beraber yatıyorlar. O köpeklere gösterdikleri alakayı kimseye göstermiyorlar. Bu aile hayatının yok olduğunu gösteren bir hadisedir. Avrupa, Allah'ın lütfuyla bizim nazarımızda inşallah 2000 yılının içinde aile hayatı zaten çökmüştür. İktisadi hayatının kuvvetiyle ayaktadır. O da çökmek suretiyle Batı medeniyeti Allah'ın lütfuyla çökecek ve yeryüzünde hiçbir eseri kalmayacak. insani hayattan şu anda mahrum bulunmaktadırlar. Bu anlayışı maalesef büyük bir arzuyla televizyon kanalları Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Bakın mesela bazı çalgıcılar, bazı şarkıcılar, bazı davulcular, bazı zurnacılar, bazı efendim orkestracılar çıkartıyorlar televizyona, sahneye, evini gösteriyorlar, yatak odasını gösteriyorlar. Bir bakıyorsunuz şarkıcı köpeğiyle beraber yaşıyor. Yatakta köpek, açıkta köpek, kucakta köpek, omuzunda köpek. Artık köpekleşmiş, köpekle beraber yaşamanın adi hayatına intikal etmiş. Bu aile hayatı olamaz. Allah böyle bir aileyi asla kabul etmiyor, asla hoşnut olmuyor. Müslümanları temiz bir aile hayatı içinde baba sıfatıyla, anne sıfatıyla, evlat sıfatıyla müstesna bir aile hayatı Rabbimiz emrediyor ve bunu Müslümanlara mükellefiyet olarak arz ediyor. Onun için nikah yolunun dışında aile tasavvuru mümkün değildir. Bugün Avrupa'da maalesef anlatırken bile vallahi haya ediyorum, utanıyorum. Şu anda İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç gibi Avrupa ülkelerinde erkek erkeğe evlenen şerefsizler var. İkisi de erkek. Kiliseye müracaat ediyorlar. Oranın parlamentoları kanun çıkartmışlar. Parlamento. Kanun çıkartmışlar. Her isteyen erkek, istediği erkekle evlenebilir diye bir kanun çıkartmışlar. Bu kanuna göre şimdi Danimarka'da isteyen erkek, istediği erkekle evlenebiliyor. Beraber yaşayabiliyor. Onlarda çünkü maksat çocuk değil. Onlarda maksat eğlenmek, şehveti tatmin etmek, arzusunu yerine getirmek, dünyadan haşa ne isterse arzusunu, keyfini, zevkini, iştahını temin etmek olduğu için evlenmenin gayesi onlarda çocuk yapmak, insan nesli yetiştirmek, yeryüzünde insanın soyunu devam ettirmek olmadığı için onlar köpekle de yaşayabiliyor, erkek erkeğe de haşa beni affedin, beni bağışlayın yaşayabiliyor. Nefsine göre, keyfine göre Allah'ın iradesini hesaba katmadan, Allah'ın hükmünü hesaba katmadan, peygamberi işin içine sokmadan, Kitabullah'ı işin içine sokmadan tamamen nefislerine göre bir hayat sürüyorlar. Aynı yaşayışı da şimdi Türkiye'ye çağdaş hayat tabiriyle, dikkat buyurun, çağdaş kadın, çağdaş aile, çağdaş hayat, çağdaş erkek, çağdaş devlet tabirini kullan. Çağdaş erkek demek, deyyus erkek demektir. Karısını kıskanmıyor, kızını kıskanmıyor, gözünün önünde karısını alıp adam kucaklayıp dans ediyor, istediği gibi oynuyor, oynaşıyor, öbür erkek de ben çağdaş erkek ya, ne medeni adam be, karısını öpüyorlar da bir şey demiyor, et ediyor melun. Çağdaş erkek demek, deyyus erkek demektir. Çağdaş aile demek, afgün köpekleşmiş aile demektir. Bu tabiri iyi anlamak lazım. Çağdaş kelimesiyle bizi vurmaya çalışıyorlar. Çağdaş kelimesiyle bizi hakaret altına almak. Efendim Müslümanlar çağdaş değilmiş. Niye? Kadın erkek beraber oturmazlarmış. Kadın erkek yabancılar tokalaşmazmış, şakalaşmazmış. Kadın erkek beraber yabancı kadın erkek dans etmezmiş. Bundan dolayı çağdaş değilmiş, çağ dışıymış tabir ediyorlar. Bütün bunlar Allah'ın nizamında, kelamında, kitabında reddedilen, tardedilen, istenmeyen ve bir Müslümanın hayatında değil, tasavvurunda bile olmasına imkan olmayan pisliklerdir. Bundan dolayı geçen sohbetimi demiştim ki Peygamberimiz mübarek bir hadisiyle bu karışıklığı çok açık ve net bir şekilde ifade buyurmuşlar. لَعَنَ النَّبِيُّ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ. Çok sahih hadis. Allah ve Resulü kadınlardan erkeklere benzemek isteyenlere, erkeklerden de kadınlara benzemek isteyenlere Allah ve Resulü resmen lanet etmiştir diyor. Erkek olup da kıyafette, konuşmada, tuvalette, saç yapısında, kaş yapısında, vücut yapısında, konuşurken, kırıtırken, sırıtırken, gülüşürken, şakalaşırken, tokalaşırken, erkek olduğu halde kadınmış gibi davranan erkeklere Allah ve Resulü lanet etmiştir diyor. Ne yapalım? Ben söylemiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor. Söylemek zorundayız bunu. Ama şimdi gazeteciler, televizyoncular böyle olanlara çağdaş erkek diyor. Yani kadınlaşmış erkek, deyyuslaşmış erkek, nefsini pis etmiş erkek demek. Çağdaş erkek. Kadın olduğu halde kıyafetiyle, tuvaletiyle, davranışıyla, yaşayışıyla erkekmiş gibi davranan kadınlara da Allah ve Resulü lanet etmiştir diyor. Böyle kadınlar lanet altındadır. Ben söylemiyorum. Benim söylemeye hakkım yok. Benim söylemeye hududum yok. Allah'ın Resulü hem de rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa söylüyor. Lanet etmiştir. Niye toplum dejenere oluyor? Kadınken erkek gibi davranan, erkek gibi erkekken kadınlaşan insanlardan aile hayatı olmaz ki. Aile hayatı yıkıldı mı toplum yıkılır. Çünkü aile toplumun çekirdeğidir. Aile toplumun tohumudur. Aile toplumun esasıdır. Aile toplumun mayasıdır. Maya bozulursa hayat bozulur. İşte haftaya inşallah Perşembe günü bu konuyu daha da ayet ve hadis-i şeriflerle geniş açıklamayı düşünüyorum. Allah'ın inayeti, Rabbimizin rahmeti, feyzi, bereketi devam ettikçe ülkemizde, bölgemizde, beldemizde de Rabbim zaman, aman, fırsat, kudret, ruhsat verdikçe İslami sohbetlerimize inşallah devam edeceğiz. Yeryüzünde Allah'ın lütfuyla, inayetiyle İslam bütün ihtişamiyle yayılıyor. Bundan 3 gün evvel Rusya'da yaşayan, bu komünizm çökünceye kadar Amerika'ya kaçıp da canını zor kurtaran bir Rus yazar vardı. Nobel ödülü almış. Biliyorsunuz Nobel diye bir ödül var dünyada. Onu rastgele adamlara vermiyorlar. Çok meşhur, çok yetenekli, çok kabiliyetli, çok çalışkan, çok zekalı ve dünya çapında bir beyin üretimi, bir zeka üretimi yapan adamlara veriyorlar maalesef. Herkese Nobel parmağını vermiyorlar. İşte böyle Nobel ödülü alan bir Rus yazarı var. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Komünizm çökene kadar Amerika'da sürgün yaşıyordu. Öldürmek istemişlerdi, kaçmıştı. Solzhenitsin diye bir adam var. Solzhenitsin. Bundan 3 gün evvel bir konuşma yaptı bu adam. Vallahi hayret ettik. Konuşmasında diyor ki, gerek diyor Kafkasya'da, gerekse Orta Asya'da İslamiyet çığ gibi yayılıyor, önünde durmamak lazım. Bütün Asya ve Kafkasya 2000 yılında tamamen İslamlaşacak diyor. Aynen onun ağzından söylüyorum yani. Bu çok yaşlı, ünlü bir mütefekkir Rus yazarı. Solzhenitsin diye bir adam. 80 küsur yaşına gelmiş şu ama adamdaki beyin, araştırma, inceleme, tasavvur, gelecek zamana ait bazı duygu ve düşüncelerini yansıtmış. Diyor ki gerek Kafkasya'da, dikkat buyurun, gerekse Orta Asya'da İslam dini çığ gibi yayılıyor, Rusya bunun önüne geçmesin diyor. Tepelenip geçer, ezilip kalır ortada diyor. Allah'ın lütfuyla da öyle olacak. İslam çığ gibi Rabbimin rahmetiyle, inayetiyle görüyorsunuz. Bunca sıkıntıya rağmen, bunca sarsıntıya rağmen devletin desteği yok, aksine kösteği var. Görüyorsunuz 15 gündür vallahi Cerrahpaşa'da, Cerrahpaşa biliyorsunuz büyük bir hastane, üniversite hastanesi. Üniversiteye bağlı bir hastane. O hastanede yüksek sağlık, meslek, kız okulu var. Yüksek okul, üniversiteye bağlı. Ama kız okulu, ama sağlık okulu. Oradan hemşire yetişiyor. Sağlık uzmanı yetişiyor. Sağlık personeli yetişiyor. Daha ziyade hemşire yetişiyor. Üniversiteye bağlı yüksek sağlık meslek kız okulu. 15 gündür 53 tane kızımız var. 53. Sayıları belli. 53 tane Müslüman kızımız var. Başları örtülü, tepeden tırnağa örtülü, Allah'ın hükmüne göre başlarını örtmüşler, giyinmişler diye vallahi 15 gündür üniversiteye sokulmuyor, derslere alınmıyor, şimdiden sınıfta kalmış oldular. 15 milyonluk Türkiye'nin, İstanbul'unun gözünün önünde bir avuç imansız profesör, imansız, bir avuç ahirete inanmayan profesör, onların eliyle, onların diliyle, onların yönetimiyle, başlarını örttükleri için hiçbir kusuru olmayan, günahı olmayan, suçu olmayan, terörist olmayan, anarşist olmayan, vatanına bağlı, milletine bağlı, devletine bağlı, hayatına bağlı bu 53 Müslüman kızımızı içeriye sokmamakta direniyor, direniyor. 15 milyonluk İstanbul halkı da bunu seyrediyor. Müdahale eden yok, nedir bu rezalet diyen yok, kaçıncı asırdayız diyen yok. Üstelik devlet bakanlığına nasıl getirildiğine akıl ermeyen bir kadın bakan. Şu anda hükümette bir kadın bakan, devlet bakanlığı makamına kadın getirilmiş. O gün yaptığı konuşmada efendim diyor, aynen hepiniz biliyorsunuz, üniversiteye diyor, af buyurun beni bağışlayın, çok edepsiz bir kelime, bikiniyle, mayoyla üniversiteye nasıl girilmiyorsa başörtüyle de girilmemesi lazım diyor. Başörtüsünün mayoyla, mayodan farkı yoktur diyor. Bu bir devlet bakanı. Bunu söylemek için vallahi bir insanın çok insanlıktan çıkması, aklının, beyninin, fikrinin olmaması lazım. Çünkü mayo yahut bikini fuhuş alametidir, rezalet alametidir. Tesettür Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmüyle fuhuş malzemesini aynı beraber görüyor devlet bakanı. Yani kahrolmamak elde değil. Öyle huzursuzum, öyle rahatsızım ki vallahi insan olduğumdan, Müslüman olduğumdan adeta ızdırap duyuyorum. Bir şey yapamıyoruz. Elimiz bağlı, dilimiz bağlı. Sesimiz, soluğumuz sınırlı. Müslümanlar dalmış dünyaya, dalmış eşyaya, dalmış zevkine, dalmış keyfine. Dini meseleleri kucaklayan yok, ağlayan yok, sızlayan yok, koşan yok. Koşanlar da fakir insanlar, garip insanlar, çaresiz insanlar. O kızlar orada akşama kadar ağlıyorlar, gece boyu ağlıyorlar. Bizim suçumuz nedir diyorlar, biz niye içeri alamıyoruz diyorlar. Sebep nedir diyorlar, hükümet yok mu diyor, ağlıyorlar ya. Müslümanlar bir hareket edemiyor, bir tedbir alamıyor, bir çare bulamıyor. Habire kavga, habire münakaşa, habire parçalanma. Alemi İslam'ın içi inim inim inliyor, dışı inim inim inliyor. İnananlar zulüm altında, dinini, inancını yaşayanlar zulüm altında. Ama hiçbir şey de yapmıyoruz, yapamıyoruz dememek için en azından imza kampanyasına, bu başörtüsü yasağını protesto ediyorum, bir vatandaş olarak reddediyorum demek için hiç olmasa, biliyorsunuz imza kampanyası açıldı. Zannediyorum 300 bine yakın imza toplandı. Bir kardeşimiz de caminin çıkışında imza toplayacak, camiden çıkan sizlerden hanım kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz çıkarken bu konuda birer imza atıp çıkın. Bakalım Mevla neyler, neylerse güzel, umudumuzu kesmeyelim, umutsuz olmayalım. Allah'ın da bir diyeceği var, Allah'ın da bir hesabı var, Allah'ın da bir rızası var inşallah. Sonunu bekleyeceğiz. Allah cümlemizi yine dersin başında dediğim gibi rızasından ve rahmetinden ayırmasın.